Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 20. Ayrım. 4. Bölüm. 11 Kasım, 12 Kasım. Washington'un yıkımı topyekün olacak. 26. Washington DC, 12 Kasım, 5:05. Her şeyden önce geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Paul Burton, batı kanadındaki özel odada bulunan 3 erkekle kadına baktı. Bu işle ilgilenen en parlak beyinler olarak, dünyanın en çok aranan teröristlerinden bazılarının düşünme biçimlerini analiz etmiş, incelemişlerdi. Gelenlerden biri, CIA'in Psikiyatrik Konular Bölümü Başkanı Profesör Franklin Ernst Young'tı. Teröristlerin davranış psikolojisi konusunda dünya çapında bir uzman olan New Yorklu psikiyatr Profesör Janet H. Stern, bu konuda başvuru kaynağı olarak gösterilen birçok kitap yazmıştı. Bud Leopold, Oklahoma bombacılarının profilinin çizilmesine katkıda bulunmuş, üst düzey bir FBI psikoloğuydu. 33 yaşında sözünü sakınmayan Lucius Kane, davranış bilimleri konusunda Harvard'dan diploma almış, CIA'in Afganistan masasının başına getirilmişti. Uzmanlar odaya girer girmez, Burton, başkentin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi açıklamış, mutlak gizliliğin şart olduğunu anlatmış, ondan sonra da Ebu Haşim, Kişilik ve Davranış Araştırması başlıklı 22 sayfalık bir belge dağıtmıştı. Dosyanın kapağında çok gizli damgası ve soluk mavi CIA logosu vardı. Belgenin kaynağı odadakilerden hiçbiri için bir sır değildi. CIA, 40 yılı aşkın bir süreden beri dünyanın sözü geçen liderlerinin kişiliklerini ve davranışlarını incelemek üzere birçok psikolog ve davranış bilimci çalıştırıyordu. Mikroskobun merceği altına konulanlar arasında başkanlar ve başbakanlar, yabancı siyasetçiler, ünlü teröristler, dini önderler, kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin danışabileceği, pazarlık edebileceği ya da çatışabileceği herkes vardı. Bu araştırmaların ardındaki amaç, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirebilecek bir kriz durumunda bu kişilerin nasıl bir tepki vereceklerini kestirmekti. Her araştırma önemli bir gayret, masraf, seyahat ve çalışma gerektiriyordu. Kişinin karakterinin tek bir ayrıntısını yerinde gözlemlemek için ajanlar dünyanın dört bir köşesine gönderiliyordu. CIA'in Irak'taki gizli ajanlarından biri, Saddam Hüseyin'in çocukluğu hakkında daha fazla bilgi edinmesi için onunla 10 yaşındayken birlikte okula gitmiş bir tarım işçisiyle konuşmak üzere Kuzey Irak'a, Saddam'ın doğduğu Tikrit bölgesine göndermesi olmayacak bir şey değildi. Tehlikeli, sağcı bir Rus politikacının cinsel alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek üzere eski metresiyle konuşması için Moskova'ya birinin yollanması da. Kişinin geçmişi ve şimdiki hayatının her ayrıntısı didik didik incelenirdi. Kızlardan mı yoksa erkeklerden mi hoşlanırdı? Cinsel açıdan saldırgan mıydı? Annesine mi yoksa babasına mı daha yakındı? Evcil hayvanı var mıydı? Hayvanlara sert mi davranırdı yoksa sevgiyle mi? Dindar mıydı değil miydi? Arkadaş canlısı mı yoksa yalnız biri miydi? Baskı altında nasıl tepki veriyordu? Araştırma tamamlanıp rapor yazılıncaya kadar sonu gelmez sorular sorulur, cevapları aranır, raporda bir gün gerekirse kullanılmak üzere CIA'in çok gizli kasalarından birine kaldırılırdı. Burton dikkatini dosyaya, Washington'u gazla zehirleyip karısıyla oğullarını öldürmekle tehdit eden adama çevirdi. Lucius Kane'e döndü. İşe Ebu Haşim'in profilini çizmekle başlamak ister misiniz Bay Kane? EKİ'de Haşim'in faaliyetleri ve karakteri konusunda buradakilerden çok daha bilgilisiniz. Bu çalışma Ebu Haşim hakkında tam olarak ne diyor? Kane boğazını temizledi. Yorumunu tam olarak anlatacak kelimeleri aradı. Raporun bize gösterdiği, adamın önemli bir İslami kişilik, yandaşlarınca neredeyse tapınılan dini bir fanatik olduğu efendim. Son derece kurnaz, aynı zamanda ciddi terör cinayetleri işlemeye de hazır. İslam dünyasını korumak, Batı'nın kötü etkilerinden kurtarmak için Hz. Muhammed tarafından gönderildiğine samimiyetle inanıyor. Batı'dan saplantı derecesinde nefret ediyor. Söylediklerini gerçekleştireceğine inanıyor musunuz? İstedikleri yerine getirilmezse Washington halkını gazla zehirlemeye kalkışır mı? Efendim, Ebu Haşim'in elinde imkan olsa hiç pişmanlık duymadan Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen yok eder dedi Kane kararlılıkla. Bu ülkedeki herkesi erkek, kadın, çocuk demeden öldürür. Sonra da Tanrı'ya şükreder. Kaba konuşmama izin verin. Hanımefendiden de özür diliyorum. Ama Ebu Haşim sadece çılgın değil, son derece tehlikeli bir orospu çocuğu da. 12 Kasım 11.05 O pazartesi sabahı Washington anıtı dibinde çok fazla turist yoktu. Parkta yarı dolu iki otobüs vardı sadece. Gök açık ve maviydi. Bir kilometre kadar ötede Bacon Tepesi'nde Beyaz Saray yükseliyordu. Carla Sheriff ile Nikolay Gorev ayrı ayrı gelip bir banka oturdular. Beklerlerken kameralarıyla otobüslerinden inen turistlere bakan Raşit'i gördüler. Raşit, sırt çantasından bir video kamera çıkarıp ayarlarıyla oynamaya başladı. Bu, bir araya gelmenin güvenli olacağını gösteren işaretti. Karşıdan cevap işaret gelene kadar bekledi. Gorev gazetesini açtı, okur gibi yaptı. Raşit yaklaştı, yanlarına oturdu. Gorev, Visto ile konuşmasını anlattı. İstediklerimizi, minibüsü, üniformaları, silahları 48 saatte getirecek. Ne kadar? 20 bin dolar. Polise ispiyonlamayacağından emin miyiz? Bu konuda güvence verdiler. Umarım haklısındır Gorev. Gerektiğinde kimyasalla cihazı Washington'un merkezine taşımak için minibüse ihtiyacımız olacak. Kusursuz taklit edilmiş bir polis aracıyla durdurulma tehlikesi pek az. Ya maldan ve evdeki iki arkadaşımızdan ne haber? Bu sabah kontrol ettim. Bir sorun yok. Raşit uzaktaki Beyaz Saray'a iğrenerek baktı. Artık her şey Amerika başkanına bağlı. İsteklerimizi derhal yerine getirecek mi bakalım. Bunun cevabını adamlarımla buluştuğumuzda öğreneceğiz. Ne zaman? Öğlen inşallah. Raşit yanındakilere baktı. Sonra buluşuruz. Amerikalıların neler planladıklarını öğrenir öğrenmez raporumu göndereceğim. Ebu Haşim bir sonraki adımımıza karar verir. Eğer Beyaz Saray'dan gelen haberler kötüyse ne olur? Diye sordu Carla. Ya Amerikalılar isteklerimizi karşılamayı reddederlerse? Raşit ayağa kalktı. Çelik gibi bakışlarını genç kadına dikti. İmanına ne oldu Carla Sheriff? Amerika başkanı ondan ne istiyorsak onu yapacak. Başka seçeneği yok. Aklı başında hangi başkan başkentini ölüme mahkum eder? 27. Bay Kane, dedi Paul Burton kısık sesle. Biraz ilginç ama rahatsız edici bir portre çizdiniz. CIA'in Lucius Kane'i 20 dakika boyunca Ebu Haşim'in hayatını anlatarak odadakilerin hayranlığını kazanmıştı. CIA raporu tüm önemli ayrıntıları belgeliyordu. Haşim, babasının 11. karısı Suriyeli bir kadından 1957 yılında Şeyh Vahap Haşim'in 17. oğlu olarak doğmuştu. Yüzyılın başında Yemen'den Suudi Arabistan'a göçen Şeyh Vahap, burada işe küçük bir aile inşaat şirketi kurarak başlamış, dini bütün bir iş adamıydı. Babasının Suudi Kraliyet ailesiyle dostluğu, şirketin önce Müslümanların kutsal kenti Mekke'de prestijli inşaat anlaşmaları imzalamasını, daha sonra da Körfez'in hemen her ülkesinde binlerce konut, askeri tesisler, fabrikalar, yollar, resmi binalar yapan bir taahhüt imparatorluğuna dönüşmesini sağlamıştı. Uluslararası finans ve bankacılıkla, tarım ve sulama işleriyle ilgilenen Audi ve Porsche gibi parlak yabancı şirketlerin Suudi Arabistan'daki temsilciliğini yapan dev bir imparatorluk. Raporda babanın 70'li yılların başında bir uçak kazasında öldüğü, 12 evliliğinden geriye 52 çocuk ama daha da önemlisi 5 milyar doları aşkın bir sanayi ve finans imparatorluğu kaldığı belirtiliyordu. Haşim, bu mirastan payına düşen 100 milyon doları aşkın serveti akıllıca değerlendirmiş, bir hesaba göre 500 milyon dolara çıkarmıştı. Öteki ayrıntılarda, Haşim'in 1973 yılında liseden mezun olduğu, o dönemde gece kulüpleri ve barları ile ünlü Beyrut'u sık sık ziyaret ettiği anlatılıyordu. Yıllar boyu bir playboy hayatı yaşamış, çoğu kez güzel kadınların eşliğinde Beyrut kumarhanelerinde görülen içki ve kumar düşkünü biri olarak ünlenmişti. CIA belgeleri Ebu Haşim'in bar kızları ve bir fahişe de dahil güzel kadınlar için en az 3 kez bar kavgalarına karıştığını belirtiyordu. Raporda Haşim'in ailenin yüz karası olmaktan sıkılmaya başladığı, babanın veliaht olarak seçtiği büyük abisinin gölgesinden kurtulamadığı ve Şeyh Vahab'ın sevgisini bir türlü kazanamadığı, ailede sözü dinlenir biri olamayacağı için umutsuzluğa sürüklendiği anlatılıyordu. Bundan sonraki bölüm, Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'ne inşaat mühendisliği okumak için yazılan Ebu Haşim'in, Müslüman Kardeşler Örgütü'yle nasıl tanıştığını anlatıyor, bu tanışıklıktan sonra uğruna savaşacağı davanın nasıl şekillendiğinin, hayatının nasıl değişip ödün vermez bir kökten dinci olduğunun altını çiziyordu. 1979 yılında Sovyet güçleri Afganistan'ı işgal ettiğinde, bu haksızlık karşısında ayaklanan birçok Müslüman genç gibi, Haşim de Sovyet işgalcilere karşı savaşan mücahitlerin saflarına katılan gönüllülerden biriydi. Büyük servetini ve mühendislik becerilerini kullanarak mücahitlere maddi ve taktik yardım sağlamış, sahra hastaneleri ve eğitim kampları oluşturulması için çalışmalar yapmış, direnişçilerin ailelerine para yardımında bulunmuş, bütün bunların sonunda da yoldaşları tarafından kahramanlık mertebesine yükseltilmişti. Rapor, Afganistan'da Sovyetlere karşı kazanılan zaferin verdiği güvenle Haşim'in gözlerini ana vatanı Suudi Arabistan'a çevirdiğini anlatıyordu. Giderek derinleşen paranoyası onu İslam dünyasının, Batı'nın, özellikle de büyük şeytan olarak adlandırdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi altında olduğuna inandırmıştı. Sovyetlerin yenilgiye uğratılması mümkünse diye düşünüyordu Haşim, Arap petrol alanlarını yağmalayan, Arap kültürünü yok eden cani kafirlerin dünyasına, Batı'ya da diz çöktürebilir. Belge, Haşim'in İslam dünyasına yerleştirmek istediği katı yaşam biçimini de açıklıyordu. Kur'an yasası, şeriatın mutlak hakimiyeti, kadınlara eğitim ve çalışma yasağı, sarhoşların kırbaçlanması, zinacıların recmedilmesi, katillerin kellelerinin uçurulması, hırsızların ellerinin kesilmesi, müziğin, genel evlerin ve alkolün yasaklanması. Daha da korkunç olanı, Haşim'in terör faaliyetlerini kapsayan uzun tarihçeydi. Bu tarihçe, El-Kaide'nin kuruluşunu, Haşim'in Çeçenistan'da, Lübnan'da, Somali'de, Filipinler'de, Pakistan ve Uzak Doğu'da mücadele eden İslamcı gruplara ve bazı İslam ülkelerine yardım için kişisel servetinden yararlanmasını, Amerika ve Batı'ya karşı cihat ilan etmesini ve yandaşlarının Amerikan büyükelçiliklerine ve askeri üslerine karşı giriştikleri bombalı saldırıları içeriyordu. Temelde diye bitiriyordu Lucius Kane raporunu, Haşim tek adam, karmaşık ve anlaşılması güç kişiliği olan bir fanatik. Onu harekete geçiren düş, Batı'nın parasal ve askeri üstünlüğüne son vermeye kararlı, güçlü ve birleşik bir İslam dünyası kurmak. Kendini kutsal bir savaşçı, Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtaran Salahaddin gibi görüyor. Tanrı'nın tümüyle ondan yana olduğuna inanıyor ve Arap davası için hayatını feda etmeye hazır. Sabır, fedakarlık ve kararlılığın askeri bakımdan daha üstün bir gücü yenmeye yeterli olacağını Afganistan'da öğrendi. Amerika Birleşik Devletleri'ni köşeye sıkıştırdığını bildiğinden, bunu bilmiyor olması düşünülemez, geri adım atmayacaktır. Bu işi sonuna kadar götürecektir. Bu herifin blöf yapıyor olması ihtimali hiç mi yok? Diye sordu Burton. Washington'a kimyasal saldırı planını gerçekleştireceğinden kesinlikle emin misiniz? Hiç kuşkum yok. Haşim apaçık terörizmden yana, El-Kaide'nin neler yapabileceğini Nairobi ile Darüsselam'da Kole saldırdıklarında gördük. Söylediklerinde ciddi, eğer istediğini alamazsa dediğini yapacaktır. Burton konuyu tartışmaya açmak üzereyken Profesör Janet Stern daha çabuk davrandı. 50'lerinin sonlarına yaklaşmış, kuş gibi ufak tefek bir kadın olan profesör, sarıya boyattığı saçlarını kısacık kestirmiş, dik yakalı siyah bir kazak, siyah likra pantolon ve ağır ayakkabılar giymişti. Küçücük burnuna oturttuğu koyu renk çerçeveli gözlüğüyle New York'un kuşe kağıda basılı kadın dergilerindeki eğlence düşkünü görmüş geçirmiş teyzeleri hatırlatıyordu Burton'a. Bağnaz bir kökten dinciyle karşı karşıya olduğumuz çok açık. Üstelik Haşim'in istediği gibi bir İslam toplumu çok güçlü bir denetim gerektirir. 54 kişilik bir ailede kıyıda köşede kalmış bir insan olarak kendini göstermeye ve değerini kanıtlamaya büyük bir istek duyuyor. Çocukken dini bütün bir Müslüman ve başarılı bir adam olan babasıyla bir sevgi-nefret ilişkisi kurmuş. Genellikle erkek çocuklar babalarıyla rekabete girmek isterler. Haşim'in de farklı olduğunu sanmıyorum. O gücü, başarıyı ve dindarlığı aşmak ve babasından çok daha önemli bir iz bırakmak istiyor. Aynı zamanda onu iten, ona yabancılaşan ailesini de cezalandırıyor. Kraliyet ailesiyle dostluklarından, iş hayatındaki başarılarından, Suudi toplumundaki parlak konumlarından, kısacası ailesinin sahip olduğu ne varsa hepsinden iğreniyor. Dine yönelmiş olabilir ama hala bir asi, üstelik de iddialı bir asi. Amerika'nın ve Batı'nın etkisinden kurtaracağı Suudi Arabistan'a dönme düşünün gerçekleşmesi, onun değerini kanıtlayacak ve babasının başarılarını gölgede bırakacaktır. Bilinçaltında onu asıl harekete geçiren gücün bu düş olduğunu sanıyorum. Hayatında dünyayı ayağa kaldıracak önemli bir şey başarmak istiyor. Bu istek geçmişindeki terör cinayetleriyle birlikte ele alındığında onu çok ama çok tehlikeli kılıyor. İçki, kadın ve kumarla meşgul olarak Beyrut'ta geçirdiği günlerin bize bazı ipuçları verdiğini düşünüyorum diye araya girdi CIA'nin Psikiyatrik Konular Bölümü Başkanı Profesör Franklin Ernst Young. Gri saçları dağınık, iri yarı bir adamdı. Tamam, zengin Arap ailelerin çocuklarından çoğunun kurtlarını dökmek için yabancı ülkelere gittiklerini biliyorum. Ama Haşim'in durumu farklı. Babasının sıkı bir Müslüman olması, oğlunun babaya o meşhur el işaretini yaparak "Canın cehenneme moruk, ben kendi yolumda yürüyeceğim" dediğini düşündürüyor. Haşim'in insanları şaşırtmak, beklenmeyeni yapmak eğiliminde olduğunu gösteriyor. Afganistan'a gidişi de öyle. Genellikle zengin çocuklar savaşmaya gitmez. Oysa Haşim Sovyetlere karşı savaştı. Onun geçmişine sahip birisi için epey cesaret isteyen bir karar. Sözüne ettiğim başkaldırı isteğiyle beklenmeyeni yapma eğilimi, dini fanatizmle birleştiğinde adamı Amerika Birleşik Devletleri gibi tescilli bir düşmanla anlamlı bir diyaloğa girmeyecek çok tehlikeli biri yapıyor. Başkanın amacı FBI'ya gaz bombasını bulacak zamanı kazandırmak. Haşim'i mantıklı bir tartışmaya çekmek için herhangi bir umudumuz var mı? Onunla pazarlık edilebilir mi? En ufak bir ihtimal bile yok. Young başını kararlılıkla iki yana salladı. Adam bizi taşaklarımızdan yakaladı, bunun farkında üstelik. İstediklerinin gümüş bir tepside sunulmasını bekliyor. Ya onun dediği olur ya da hiç. Ona ulaşmanın tek yolu, diye söze girdi Lucius Kane, dinden geçer, Kur'an'dan ve Allah'tan geçer. Bu başarıya ulaşılabilecek bir yöntem. Bunu kabul etmiyorum, dedi Profesör Stern. Kur'an'ın büyük bir bölümü sevgi, acıma ve hoşgörü öneriyor. Hazreti Muhammed'in sözlerine uyan, aklı başında normal Müslümanlar bomba yerleştirip yüz binlerce insanı gazla zehirlemeyi düşünmüyor. Tıpkı İncil'e uygun yaşamaya çalışan aklı başında normal Hristiyanlar gibi. Oysa Haşim hiçbir bakımdan normal değil. O herif bir terörist, saptırılmış bir İslam inancının uygulayıcısı, bir kökten dinci. Kur'an'ı istediği gibi okuyan bir fanatik. Karanlık anlamlar görüp kendi yorumunu yapıyor. Ona Kur'an'dan bir ayet okuyun, derhal kendi görüşünü kattığı bir başka ayette cevap verecektir. Dinden bahsetmeye çalışın, göreceksiniz, bunun tuğladan yapılmış bir duvarla konuşmaktan farkı olmayacaktır. Ya onu tehdit edersek? FBI psikoloğu Bud Leopold başını şiddetle salladı. İşe yaramaz. Ona yapılmaması gereken tek şey meydan okumak. Her şeyden önce adam dengesiz. Eğer Washington'a zarar verirse bir nükleer bombayla onu ve arkadaşlarını havaya uçuracağınızı söylerseniz sırf kızgınlık ve gururundan gaz bombasını harekete geçirir. Öyleyse ne yapacağız? Burton umudunu yitirmeye başlamıştı. Haşim'in içinde Amerika'ya nefret duygusundan başka bir şey yok. Onunla doğrudan pazarlığa çalışmak, uzman bir aracı kullanılsa da zaman kaybından başka bir şey olmaz. Dinlemeyecektir bile. Bana kalırsa ona ulaşmanın en iyi yolu mesajınızı güveneceği biriyle iletmek. saygı duyduğu, kendi tarafında gördüğü ya da en azından nereden geldiğini bildiği bir aracı. İyi de kim? Diye giderek artan bir umutsuzlukla sordu Burton. Pazarlıkta Amerika'yı temsil etmeyi kabullenecek ve olaya bizim açımızdan bakabilecek bir Arap bulabileceğimizi sanmıyorum. Özellikle de Haşim'in güvenebileceği birini. Onun saygı duyacağı herkes onun gibi kudurmuş bir fanatiktir. Ben de kimseyi düşünemiyorum, diye cevap verdi Leopold. Yine de bunun tek çıkar yol olduğundan eminim. O da sessizliğe gömüldü. Burton uzmanlara baktı. Profesör Young, Bay Kane, ne düşünüyorsunuz? Denemeye değer mi? Başkana bu yolu önerebilir miyim? Her ikisi de başlarıyla onayladı. Bulacağımız her kimse, dedi Leopold, yardım etmeyi kabul ederse ona bizim için doğru olan yaklaşımı tüm ayrıntılarıyla anlatmamız gerekecek. Hangi yaklaşımdan söz ediyorsunuz? Söyleyeceklerim size saçma gelecek ama onunla konuşmaya başlarken konuya tümüyle Haşim'in açısından bakmak, ona haklı olduğunu söylemek zorundayız. Amerika'nın Suudi topraklarında bulunmaması gerektiğini, bulunmasının bölgenin iç işlerine karışma anlamına geldiğini, hatalı olduğumuzu, bir çözüm bulunmasına ve amacını gerçekleştirmesine yardım etmek istediğimizi anlatmalıyız. Bunları gerçekten söylemek zorunda mıyız? Strateji böyle gerektirir. Haşim'in ciddi olduğumuzu görmesini sağlamalıyız. Böylelikle diyaloğa girmeye hazır olur. Dinler mi? İşe bir de bu yanından bakın. O artık ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışan, ailenin yüz karası değersiz biri değil. Arap halklarının geleceğini elinde tutan, dünyanın en güçlü başkanını köşeye sıkıştıran biri. Başı dönecek, kendini olduğundan da güçlü hissedecek, olaylarda kazandığı önemi görecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir diyalogda onun karşısında ezildiği fikri egosunu okşayacaktır. Ben dinleyeceğine inanıyorum. Umarım haklısınızdır. Burton saatine baktı. Toplantı neredeyse 3 saat sürmüştü. Herkeste yorgunluk belirtileri görülmeye başlamıştı. Bitirmeden önce ekleyeceğiniz bir şey var mı, Profesör Stern? Dudaklarını düşünceli bir ifadeyle büzmüş olan Janet Stern'ün sessizliği dikkat çekiciydi. Burada hepimizin unuttuğu ama son derece önemli bir şey var. Tamam, Frank'in başlangıç taktiğiyle ilgili söylediklerine katılıyorum. Aracı bize yardımcı olmayı kabul ederse işbirliği yapmayı da doğru buluyorum. Hatta Frank'in Haşim'in diyaloğa gireceği görüşünü de destekliyorum. Ama hepsinin gerisinde içimde zamanımızı boşa harcıyormuşuz gibi tatsız bir duygu var. Neden? Çünkü önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Kahrolası sorunun çekirdeği olan noktayı. Burton'ın kaşları çatıldı. Neymiş o nokta? Konu Amerika olduğunda Haşim'in beyni kısa devre yapıyor. Hayır, kısa devreden çok daha tehlikeli. Washington'dan, Washington'un temsil ettiği her şeyden nefret ediyor. Karanlık, sapıkça bir nefret bu. Onun gözünde Washington kötülüğün kökü, öldürülecek hayvanın kafası, büyük şeytan. İstedikleri yerine getirilsin ya da getirilmesin, o nefret sönmeyecektir. Asıl tehlike burada. Tehdidinin ya da herhangi bir pazarlığın sonucu ne olursa olsun, onun yüreğinde ve kafasında başkenti gerçekten gaza boğmak var. 28. Washington DC 12 Kasım 8.57. Alexey Kursk, Fort Galaxy'nin camından Washington kent merkezinin öfkeli bir kovalamacayla akan bürolarına, otellerine, kozmik bir bilgisayar oyununun sanal yapılarıymış gibi büyülenmişçesine bakıyordu. Alexey Kursk, Fort Galaxy'nin camından Washington kent merkezinin öfkeli bir kovalamacayla akan bürolarına, otellerine, kozmik bir bilgisayar oyununun sanal yapılarıymış gibi büyülenmişçesine bakıyordu. Direksiyondaki FBI görevlisinin 5 dakika kaldı dediğini duydu. Daha fazla sürmez. Kursk yanından hızla akıp geçen binalara dalgın dalgın baktı. Araba granit ve camdan yapılmış zarif binalar boyunca hızla ilerliyor. Kursk ziyaret etmeyi aklından bile geçirmediği bir metropolün görüntülerini yakalıyordu. Sabahtı. 9'a 2 vardı. Amerika'nın başkentinin sokakları kalabalıktı ama kimse Dulles Havaalanı'ndan gelip Kapitol çevre yolunda avaz avaz siren çalarak kentin merkezine doğru ilerleyen sivil iki FBI aracına hemen hemen hiç bakmıyordu. Kurs ilk arabanın arka koltuğunda oturuyordu. DC'ye girdikten sonra ilk izlenimi, kentin sınırlarındaki gettonun dışında Washington merkezinin insanı etkileyecek derecede güzel olduğuydu. Kolonyal cepheler, gücün gerçek bir görüntüsünü verme amacıyla tasarlanmış, göz kamaştırıcı beyazlıkta granit yapılar. Oysa Kursk'u gerçekten etkileyen evsizlerdi. Paçavralara bürünmüş, çoğu siyah adamlar kaldırımların kenarına uzanmış, parklardaki soğuk banklara ya da buz kesmiş eşiklere kıvrılmış uyuyorlardı. Dünyanın en güçlü başkentinde böylesine göze batıcı bir sefaletle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Kursk zihnini önündekilere çevirdi. Washington hakkında yok denecek kadar az bilgiye sahipti. Kuşatma altındaki kenti hissedemiyordu. Bölük bölçük her bilgi kırıntısı için sadece Amerikalılara güvenmek zorundaydı. Çalışmalarının güç olacağını da biliyordu. Esas sorun diye düşünüyordu Kursk, etnik açıdan çeşitlilik gösteren büyük kentlerin terör örgütlerine kolaylıkla yataklık etmesi. Amerikalıların 6 günden az bir zamanları kalmıştı. Kursk'a göre talihli bir rastlantı olmazsa El-Kaide hücresini bulmaları hemen hemen imkansızdı. Şoför Pensilvanya Caddesi'ne dönünce Capitol Hill'in muhteşem güzelliği göründü. Gördüğünde başı dönen Kursk camı indirdi ve 9 saat içinde belki 100. kez içinde bulunduğu açmazı düşündü. Ya Verbatim haklıysa ve Washington'daki teröristlerden biri Gorev'se, ya onu bulmayı başarırsa, o zaman bulursa bir şekilde Nikolay Gorev'i bu çılgınlığa bir son vermeye ikna edeceğine inanıyordu Kursk, gizliden gizliye. Belki de boş bir umut ama sonuçta ne olursa olsun, koşullar nasıl gelişirse gelişsin, resmi bir infazcı gibi davranmaya niyeti yoktu. Nikolay'la arasındaki bağ çok derindi, bunu yapamazdı. "Neredeyse geldik efendim," dedi FBI görevlisi terbiyeli bir sesle. Galaxy 7. cadde boyunca hızlanıp 10. caddeye saptı. Geldik bile. Saniyeler sonra kaleye benzeyen ve gözden kaçması imkansız olan FBI genel merkezinin önünde durdular. Kursk, J. Edgar Hoover binasının fotoğraflarını görmüştü. Hatırladığı kadarıyla bir Amerikalı mimarın binayı tanımlamak için kullandığı söz çağdaş kabalıktı. Bina kaba olmaktan çok ürkütücü görünüyordu. Araba birden sola saptı. Büronun yeraltı otoparkından içeri dalarlarken Kursk midesinin kasıldığını hissetti. Washington DC 12:45. Benivisto 14. caddenin kuzey ucunda Ricky ve Frankie ile birlikte ıstakoz sosuyla hazırlanmış pavurya ziyafeti çekerken restorana iki adam girdi. Bisto gelenleri hemen tanıdı. Washington bürosundan federaller. Bunun anlamı dert demekti. Adamlar yaklaştı. "Benny," dedi uzun olanı. "Uzun zamandır görünmüyorsun. İşler nasıl?" "Hangi işten bahsediyorsun adamım?" Ajan gülümsedi. "Çocuklara yürüyüşe çıkmalarını söyle. Seninle konuşacaklarımız var." Benny kağıt peçeteyle dudaklarındaki ıstakoz sosunu sildi. "Bu pavuryalara 20 papel ödedim. Huzur içinde tadını çıkarmak istiyorum. Yemeğimin içine ediyorsun." "Uzun sürmez. Bize zaman ayırırsan memnun oluruz." Bisto içini çekti. Federallerle oyun oynamanın kimseye yararı yoktu. İnsanın hayatını zorlaştırabilirlerdi. Frankie ile Ricky'ye bakıp başını salladı. "Biraz uzayın. Burası temiz." Ricky ve Frankie ayağa kalkıp bara doğru yürüdüler. İki adam masanın kenarına oturdu. "Siz beyler ne bok istiyorsunuz?" "Aradığımız adamlar var beni." "Her zaman bir şey ararsınız zaten." "Arap, Orta Doğulu." "Kimlik, silah filan peşinde olabilirler. Belki güvenli bir ev, hatta DC içinde ya da yakınında bir depo." "Bunları arayan Arap duymadım hiç." "Belki kızlarını da beceriyorlardır." Bisto sırıttı. "Hangi kızlardan söz ediyorsun adamım?" "Öyleyse belki başka birinin kızlarını beceriyorlardır. Ne dediğimi anlıyor musun beni? Ben Arapların sokak orospusu düzeceklerini sanmam. Onların parası var. Daha sosyetik olanları isterler. Eskort filan." "Öyleyse bizim adımıza çevrende soruştursan, sokağa haber salsan, belki biri bir şey duymuştur. Duymuşsa onunla konuşmak isteriz. Vereceği bilgi çok para edebilir." Çevrenize para saçtığınıza göre önemli bir iş olmalı. Öyle, çok önemli Benny. Misto tebessüm etme isteğini bastırdı. Güne henüz yarılamışken işte önünde altın bir fırsat beliriyordu. Bir şey isteyen adam karşılığında bir şeyler vermeli, her zamanki alışveriş gibi. Federal içini çekti. Aklından geçenle Benny, arkadaşlarımdan birinin güç durumda olan kızları var. Bu sabah erken saatlerde aynasızlar 14. cadde yakınında bir tedavi merkezini basıp kızları bir sürü şeyle suçlamış. Suçlamalar kaldırılırsa o arkadaşım çok mutlu olacak. Para da alınmış. 12 bin. Nakit. Arkadaş buna da bozuk. Onu bu halde görmek bana acı veriyor. Sen sokağa haber sal. Bir şeyler bul. Suçlamaların kaldırılmasını, arkadaşının parasının iade edilmesini sağlarım. Bu iyi işte. Ajan masanın altından bir kağıt uzattı. Beni bu numaradan arayabilirsin. Gece gündüz. Bir şey duyarsan yaygarayı bas. Bisto elindeki kağıda baktı. Yaralı bir domuz gibi adamım. Adamlar kalktı. Pavuryalarının tadını çıkar. Çalışırım. Federaller kapıya doğru yürüyüp çıktılar. Visto peçetesini aldı, ağzını sildi. Frankie ile Ricky geldiğinde kafası meşguldü. Kahrolası federaller ne istiyor beni? Arap arıyorlarmış. Visto tabağını itti. Düşünceli bir ifadeyle bir Marlboro Light yaktı. Orta Doğulu. Ne bok yemeği? Bir şeyler dönüyor, diye açıkladı Visto. Önemli bir şey. Federallerin avuçla para saçması, gece gündüz arayabileceğim bir numara vermesi. Bunun altında büyük bir iş olmalı. Öyleyse ne yapacaksın, diye sordu Frankie. O pezevenklere bir borcum yok. Onun için derdim değil. Yine de gözlerinizi ve kulaklarınızı açmanızın bir zararı olamaz. Masanın karşı tarafındakilere bakıp sırıttı. Bir şey bulamasak bile federallere boktan bir palavra sallayıp gezdirmeye değer. Bakarsınız kızlarıma ve 12 bin papele yeniden kavuşurum. Beni dinliyor musunuz? 20. ayrımın sonu. Sayfa 244. Devamı 21. ayrımda.